Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Uzun zaman oldu Mustafa Bey, nasılsınız?
Sağ olun, sizler nasılsınız?
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Araya bir böyle yaz tatil desek, sürekli işin içerisinde olduğum için ne kadar tatil ama fiziken İstanbul'dan uzaktık. En azından günlük yoğun trafikten uzaktık. Onun için 2 haftalık bir uzak kaldık. Siz İstanbul'daydınız değil mi?
Evet.
Evet, gündem ne konuşalım sorusunun cevabını. O kadar çok gündem var ki ve 2 haftada ara verince en önemlileri hangileri diye seçmek zorunda kalıyoruz. Yani önce şu Merkez Bankası'nın isterseniz para politikası kararı ve arkasından Moody's'in yapmış olduğu açıklama. Onlar biraz üzerinden yani buyurun. Bir hafta zaman geçmiş olmasına rağmen.
Bir genel yorumlama yaparsanız.
Deneyeyim. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı ile alakalı çok tartışma yapıldı. Üzerinden zaman geçti. Onun etkileri piyasalarda yansıdı. İşte 250 bas puan mı olsun, 350 bas puan mı olsun derken en sonunda Merkez Bankası orta yolu buldu. Çok fazla tartışmaya girmem deyip en ideal olması gerekeni orta yolu buldu. 300 bas puanı indirdi. Şimdi tartışmalar bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar nereye kadar gelebilir? Şu an baktığımızda ki oran ile yıl sonundaki hedeflenen arasında özellikle TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarıyla değerlendirdiğimizde ciddi bir reel faiz uygulanıyor şu an Türkiye'de. Yani dolayısıyla herkesin söylediği eğer TÜİK'in açıklamış olduğu oran doğruysa o zaman bizim daha çok faiz indirimine razı olmamız gerekir. Daha fazla ülke ekonomisinin faiz ödeyerek hırpalanmaması, yatırımların yüksek kredi faizlerinden dolayı gecikmemesi ve yatırımlar geciktiği için son dönemde istihdamla alakalı bazı sıkıntılar var. Özellikle sanayi ile alakalı bazı sıkıntılar var. Onlar açısından faizin ivedilikle aşağı geliyor olması icap eder diye herkesin söylemiş olduğu söz var. Şimdi önce bu beklentinin karşılanması noktasında orayı biraz değerlendirelim. Yani şu an evet Türkiye politika faiz oranını 43'e düşürdü. Ama baktığımızda 43'ün olduğu yerde kredi kullanan firmaların 60'lar hala 60'lar yani 50'lerin üzerinde kesin de 60'lar 70'lere kadar ulaştığı komisyonlarla beraber o yüksek maliyetlere katlanıp da döndürme şansı çok fazla değil. Onun için bir taraftan kredi kullanma iştahı var gibi duruyor ama öbür taraftan da bu oranlarla kim kullanır, niye kullanır, kullanırsa bu işi nasıl çevirebilir sorusunun cevabı aranıyor. Bu arada farklı beklentiler işte ekonomi programının uygulanıp iyi uygulanıp uygulamadığı ile alakalı. Hükümet tarafı işte Moody's'in vermiş olduğu not artırım kararını evet yani hem içeride hem dışarıda uygulanan programın doğru algılandığı, doğru yorumlandığı, uygulamanın da doğru olduğu şeklindeki yorumlara sebep oluyor. Herkes bulunduğu yerden rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun Gerçek Özgürlük kitabında yer alan bir şey var. Hangi zemine bakarsanız o zemine göre gözünüzde şekiller canlanır diye bir ifadesi vardı. Hiç aklımdan gitmez o. Dolayısıyla burada da yani eğer zemini siz kötü görmek istiyorsanız, negatif görmek istiyorsanız her şey gözünüze negatif görünür. Her şey çok iyi, süper, gayet iyi gidiyoruz diye bakmak isterseniz zemini öyle görürsünüz, pozitif de görürseniz o da gözünüze güzel görünür. Şimdi bu kısa özetten sonra, genel kısa özetten sonra ben size sorayım. Sizin gözünüze şu an zemin nasıl görünüyor? Nötr deyip de politik davranmayın lütfen. Ana hatlarıyla renk nasıl? Özellikle top başkanı çıkıp bir şey söylüyor. İSO başkanı bir şey söylüyor. Artık iş dünyasında insanlar ciddi ciddi seslendirmeye başladı. Hatırlarsanız daha önceden Yeni Şafak gazetesiyle başlayan bir süreç vardı. Yani iş dünyasında medyaya yansıyan ilk tepkiler oralardı. Bu tepkilerin sizdeki zihninizdeki zemin rengi ne oluyor? Bundan biraz bahsederseniz sevinirim.
Şimdi zeminlere bakalım. Zeminlerden en önemlisi iş dünyası. İş dünyasına baktığımız zaman bugün İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'ın ifadesi sanayi için alarm zilleri çok güçlü biçimde çalıyor diyor. Hatta sadece şikayet etmekle kalmıyor. Bir çözüm modeli üzerinde çalıştıklarını da ifade ediyor. Bunu da kamuoyuna açıklayacağız diyor. Demek ki bu artık gelinen nokta itibariyle belki de doğru bir şekilde yani tanımlamayı ve ihtiyacı özellikle reel sektörün doğru bir şekilde yapması önemli. Çünkü bu siz söylediğiniz zaman işte reel faizde şey olarak ciddi 8 civarında bir reel faiz ödüyoruz indirime rağmen. Ama geçmiş 2022-2023 yıllarına baktığımız zaman net negatif reel negatif reel faizin çok daha yüksek olduğunu grafiğe dökülüp bakıldığında şu anki reel faize kıyasladığımızda bunun neredeyse yani matematiksel bir modelleme ile hesaplayacak olursak neredeyse 10 katı bir negatif reel faiz söz konusu olmuş. Yani bu şu anlama geliyor. Kredi kullananlar lehine, borçlanarak kredi kullananlar lehine ciddi bir servet transferi yaşanmış. Tabii o dönemde reel sektör açısından baktığımız zaman bazı firmaların ömrü uzatılmış oldu. Bazı firmalar gerçekten akıllıca yatırım yaptı. Bunu görüyoruz zaten piyasada. Ama bazı firmalarda yatırım yapmak yerine bu akışın sürekli devam edeceği varsayımıyla hareket edip işte taşa, toprağa, arabaya, yatağa yatırım yapanlar da şu anda sıkıntı çekiyorlar. Tabii bu sıkıntının reel sektör tarafındaki yansımasını da görmekte yarar var. Bugün yine sabah erken saatlerde bir iş adamıyla sohbet ettik. Endişesinin nedeni iş yapmak zorunda çarkımı döndürmek için. Ama diyor işte çevresinde bir firma Kongordotu'ya gitmiş. Kendisi etkilenmiş de değil ha bu arada. Ancak kendisini o denli etkilemiş ki çok güvendiğim bir firma işte ticarette vadeli bir ticarete adım atmak zorunda kaldım. İşte çek senet neyse. Ancak hala büyük bir ihtimalle o konuşmasından geceyi uykusuz mu geçirdi diye de endişe ettim. Yani sıcak bir şeyden bahsediyor. Reel sektördeki bu endişelerde toplamda birbirlerini etkileyen, hele hele bir Kongordato'ya giden bir firma varsa zincir olarak onu peşinden de sürdüren, götüren olayları yaşıyoruz. Hatta hatırlarsanız Taşlı'dan bir talep gelmişti bir yapılandırmayla ilgili. Orada da gördük ki firmanın Kongordato su üzerine çok sayıda firmanın yani esnaf ve mini kobi diyebileceğimiz kesiminde ticaretten çekilmek zorunda kaldığı gibi bir görüntü vardı hatırlarsanız.
Evet yani domino etkisi giderek çok net görünmeye başladı artık.
Şimdi bunları toplamda baktığımız zaman nereye doğru gidiyoruz? Özellikle bu tedbirlerin tümü enflasyonun aşağı geleceği yönünde beklentiler üzerine. Son Merkez Bankası'nın Temmuz'la ilgili, Temmuz'da yaptığı enflasyon beklenti anketine baktığımız zaman da enteresan bir şekilde hane halkının enflasyon beklentisinde artış var. Reel sektör ve piyasa katılımcıları en düşük piyasa katılımcıları rakamları da verelim isterseniz 20,4 reel sektör 39 hane halkı da 54,5'luk bir beklentide. Tabii bu hane halkının beklentisini farklı bir şekilde okumakta yarar var. Farklı derken çarşı pazar marketler yani doğrudan yaşamı etkileyen fiyatlar açısından baktığımızda da işte bir tarafta kuraklık, işte bir tarafta don olayı yaşandı. Dolayısıyla bu yıl yeterince meyve yok. Fiyatlar çok olan da çok pahalı bir durumda. Sebzeye bakıldığında da bazıları çok yani tarladan toplanmayacak seviyede düşük. Ama pazar fiyatı, lojistik falan yine hatırı sayılı rakamlar söz konusu. Dolayısıyla şu anki durumumuzu bir geçiş dönemi olarak görüyorum. Şahsen ne dersiniz?
Şimdi geçiş, neye geçiş sorusunun cevabı. Yani daha mı iyiye geçiş, daha mı kötüye
geçiş? Daha iyiye geçiş diye düşünüyorum.
Şimdi hep şu tartışma yapılıyor da yani işler kötüye gittiğinde yani ibre aşağı döndüğünde taban mı oluştu yoksa daha aşağı doğru gidecek mesafe var mı? Bu tartışmalar esnasında özellikle bu Kongordato ve piyasadaki bozulmalar yani etkilerini daha yeni yeni göstermeye başladı. Yani çoktan başladı ama geniş kitlelere, geniş küçük işletmelere ve tedarik zincirlerine, bankalara yansıması şimdi daha net görünmeye başladı. Ve bu da gayri ihtiyari konuyla alakalı olan sivil toplum kuruluşunun başındakilerin ya da ilgililerinin daha fazla şeyi dillendirmelerine sebep oldu. Yani bugüne kadar yani özellikle biraz da hükümetle ters düşmemek adına yapılan işlerin, gösterilen gayretlerin boşa gittiği izlenimini vermemek adına insanlar sesini çıkarmıyorlardı ama şimdi bütün şeylerde insanların gördüğü şu, en yakın çevrelerindeki firmalarda ciddi sıkıntılar var. Bir taraftan bu var ama öbür taraftan da bakıyorsunuz mesela dün Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Türkiye'deki turist sayısı azalıyor fakat turizm gelirleri artıyor. İşte ihracatta yani nispeten piyasalarımızı kaybediyoruz ama rekor kırılıyor. Gerçi dış ticaret açığı konusunda ki şu an henüz daha tam veriler gelmemekle beraber Temmuz ayı verilerinde tahmini işte 8 milyar dolar civarında dış ticaret açığı öngörülüyor. Yani 8'in biraz üzeri olabilir, biraz altı olabilir. Şimdi bu şu anlama geliyor. Aylar itibariyle baktığımızda daha önceden yani geçen senenin Temmuz'undan baktığımızda 6 milyar, 5 milyar daha sonraki şeylerde 3 milyara kadar düşen dış ticaret açığının özellikle kurların sabit olmasından dolayı özellikle ihracat yapan firmaların bile önce ithal edip yani daha önceden rakip olarak ürettikleri şey artık kendileri ithal edip onu içeriye ve dışarıya satmaya başladılar. Dolayısıyla iş modelleri değişiyor. İş modellerinin bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda bir de dünyada Trump gibi bir öngörülemez liderin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Yani oradaki o vergilerden kaynaklanan sıkıntılar, bunların işletmelere yansımaları. Yani en basitinden geçtiğimiz dönemde işte özellikle elektrikli araçlarla alakalı teşvik varken birden hızlı bir karar değişikliğiyle elektrikli araçlar, hibrit araçlar daha bir ÖTV zammı getirildi ve onunla beraber yani teşvik edilen elektrikli araçlar ki yerli, milli dediğimiz ve işte baba yiğitlere ürettirilen TOK'ta bile çok ciddi bir fiyat farkına sebep oldu. Orada fiyat yukarı giderken öbür tarafta düşük emisyonlu olan daha düşük segmentteki araçlarda indirimler oldu. Dolayısıyla ibre birden değişti. Yani Türkiye'de bu anlamdaki bu karar mekanizmalarının çok değiştiğini görüyoruz. Hatta bu arada en çok son birkaç gündür televizyonlarda ve değişik programlarda tartışılan Katar'la bir anlaşmamız var. Katar anlaşmasını yani Katar üzerinden Hindistan'ın ve Çin'in bütün endüstriyel ve ticari malları vergisiz bir şekilde Türkiye'ye boşaltacağı ile alakalı eleştiriler var. Yani söylenen eleştirilere baktığınızda evet Katar'la öyle bir anlaşma yapmışız ve her konuda yani 70-80 sayfa bulan uzunca bir liste içerisinde o malların Katar üzerine ithal ki Katar onların hiçbir tanesini üreten bir firma değil. Ülke değil pardon. Dolayısıyla nereden gelecek? Bu Çin'den gelecek ya da işte Hindistan'dan gelecek ya da rakibimiz olan diğer Vietnam'ı, Tayvan'ı, Malezya'sı, Endonezya'sı yani akla gelecek bütün ülkelerden gelecek. Ve bunların içerisinde ciddi bir şekilde tekstil de var. Ki bizim tekstil sektörü şu an malumunuz can çekişiyor. Buna yönelik olarak da sivil toplum kuruluşları, farklı sivil toplum kuruluşları tekstil sektörünün geleceğiyle alakalı çok fazla toplantılar yapıyor. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani evet iyi giden şeyler var. Ama öbür taraftan da insanların negatifi görme yüzdesi daha da bir arttı. Yani enflasyonun etkisini hissetme yüzdesi daha arttı. Daha belirgin hale geldi. İnsanlar işlerini kaybediyorlar. İşletmeler piyasaya olan hakimiyetlerini ve finansal güçlerini kaybediyorlar. Böyle bir ortamda yani sizin söylemiş olduğunuz daha iyi olacak cümlesi için önce bizim zeminde biraz yürüyüp ondan sonra dönüşü görmemiz lazım. Zeminde miyiz sorusunu da ben size sorayım.
Şimdi tabii sektörlere ayrı ayrı bakıp ayrı ayrı aksiyon almak gibi bir zaruret var. Şimdi belki tarifelere de girmemiz lazım. Çünkü artık yeni normal denen bir döneme giriyoruz. Mesela turizmle ilgili baktığımız zaman ilk 6 ayın sonuçları geçen sene göre %7,6 artmış yılbaşından bu yana. Şeye baktığımız zaman yani kişi başı harcamalarda da 98 dolardan 106 dolara çıkmış. Bir taraftan da özellikle iş turistlerin erişemeyeceği bir fiyatlar söz konusu. Yine turizm yapımıza baktığımız zaman paket turlar dağılım nedir diye paket turlar ön plana çıkmış durumda %31'lik payla. Paket turun anlamı ne? Yani otele geliyor, turizm paketini alıyor. Onunla yani çevreye yansımasının çok fazla olmadığı.
Otelin yansıttığı kadar.
Evet, yansıttığı kadar. Dolayısıyla bu yapı içerisinde ama konuşulanlar da hani dediniz de ne tarafı görmek istiyorsunuz? Olumsuz tarafı görmek isterseniz otellerdeki dolulukların istenen seviyede olmadığı da konuşulur. Ama bu rakamlara bakınca şunu da düşünüyorum. Daha önceki yıllardaki en büyük eleştiri neydi? Bize ucuz turist geliyor. Dolayısıyla oldukça büyük yatırım yani batılı veya rakip ülkelere göre kıyasladığımız zaman otellerimiz çok iyi. Yemeklerimiz, hizmet sektörü noktasında onlardan çok daha üstteyiz. Ama niye biz bu fiyatlara razıyız diye bir eleştiri vardı. stratejik olarak da devletin bu oranı artırma yönünde de adımlar atmıştı. Şimdi onun yansımaları var. Şimdi bu geldiğimiz seviyede o kadar yoğun eleştiri var ki işte döviz kuruyla da alakalı olarak eleştiriliyor. Burayı aştığınız zaman yine ucuzcu turistler gelecektir. Dolayısıyla bir ikilem, bıçak sırtı gibi bir durum söz konusu. Burada turizmle ilgili olarak belki stratejileri yeniden ele almak gerekir. Yeniden bir yapılanma, yani turisti bir kere ilk yapılacak şey turizm mevsimini sadece yaz ağırlıklıdan tüm kültürü de işin içerisine katarak tüm ülkeye yayacak şekilde ve tüm mevsimlere yayacak şekilde bir tanıtıma ihtiyaç var. Bir de modelleme olarak artık şu anda şimdi Çinli turistler de var görüyoruz ama onların çekik gözlü şeyinden ötürü ne kadar Çinli ne kadar uzak doğu kestiremiyoruz. Ve bu insanlar çalışmaya mı geldi, turist olarak mı geldi bilemiyoruz. Ama artık dünyada global olarak baktığımız zaman Batı ülkelerinin yerini uzak gelirler doğu açısından uzak doğu alıyor. Biz uzak doğuda artık biz özellikle turizm noktasında oraya pazar olarak bakmak zorundayız. Turizmle ilgili söylenebilecek şeyler bu belki de. Tabii bu arada işsizlikle ilgili istatistikler de yayınlandı. Orada da ortaya çıkan bir gerçeklik var. İşte bunu Sanayi Odası Başkanı'nın ifadesiyle de birleştirerek düşünecek olursak istihdamda sanayideki istihdam azalıyor. Hizmet sektöründeki istihdam artıyor. Dolayısıyla bu da önemli sinyallerden biri. Yani normal gelişmişlik düzeyinde Batı ülkelerine bir Amerika'ya baktığımız zaman bir Avrupa ülkelerine orada da hizmet sektörünün payı sanayileşme, gelişmeyle bağlantılı olarak artıyor. Ama şu anki konjonktür itibariyle ülkelerin kendi içerisine kapandığı ve gruplar oluşturma aşamasına geldi. En somut olarak Amerika'ya bakacak olursak artık onlar da reel sektöre kendi ihtiyaçlarını kendi üretecek şekilde bir politikaya döndüler. Dolayısıyla hizmet sektöründe insanları eğitmekle sanayi sektöründeki eğitmek zaman zaman konuştuğumuz konu işte hangi sanayi bölgesine giderseniz nitelikli işte kaynakçısından tutun da her konuda teknik elemanla ilgili özellikle ara elemanlarla ilgili de ciddi bir ihtiyaç var. Yani bu yapısal bir dönüşüm de söz konusu. Yani hiçbir zaman o üretim tarafını azaltmayacak politikalara dönmek lazım. Ama bu
işte faiz seviyesiyle, dediğimizde,
faiz seviyesiyle yatırım yapma sıkıntıları var.
Kesinlikle yani.
Şimdi, yani o tarafa gelsek bankalarla ilgili, krediye ulaşmayla ilgili.
Yok, krediyle ulaşmakla alakalı neler? Problem yok. Sadece oradaki ana problem maliyet yani. Şimdi bir yatırım yapabilmeniz için fizibil olması lazım. Fizibilitenin en önemli unsurlardan bir tanesi. Yani bir kere ürettiğiniz malın bir karşılığı olacak mı? Bir piyasası olacak mı? Velev ki piyasası olduğu, uygun maliyet üretebilecek misiniz? Rakipleriniz sizden daha uygun fiyatla veriyorsa ki daha önce de biz bunu konuştuk. Özellikle birçok sanayi kuruluşu şu an piyasaya verecekleri malı kendilerinin mal ettiği fiyata Çin'den getirip müşteriye veriyor insanlar. Yani onun gümrüğü, transporteri, her neyse yani bir sürü maliyet gelmesi olmasına rağmen. Şimdi rekabette bu kadar zorlandığım bir ortamda özellikle üretim tarafımda kalmamız lazım. Lazım şeyini siz koçluk, mentorluk yapıyorsunuz. İnsanlar ilk hayatınızda bir şey değiştirmek istiyorsanız lazımı, meliyi, malıyı gündeminizden çıkarın. Daha istiyorum, yapacağım, planladım, şunları şunları adımlar atacağım, atıyorum gibi cümleler kurmak lazım. Şimdi lazım dediğimizde tamam kim yapsın bunu? Hükümet mi yapacak? Yani politika faiz oranıyla ya da para politikası araçlarıyla bir yere kadar.
Evet.
Değişmiyor para politikası araçlarını siz yani şu an eldeki bütün enstrümanlar kullanılıyor yani bu konuda Merkez Bankası'nı eleştirecek durumunuz var mı? Yani
yok.
Piyasayı dinliyorlar. Evet, eskiden piyasayı dinlemiyorlardı insanlar. Piyasayı dinlemeden masa başında biraz da siyasetin beklentisi doğrultusunda karar verirken şu anki Merkez Bankası ekibinin en azından piyasa beklentilerini çokça iyi dinlediği, eldeki verilerle beraber yorumlayıp yani bir şeyler söylediğini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Şimdi bu şartlar altında para politikası araçlarıyla eğer siz mesafe kat edemiyorsanız herkesin diline pelesenk ettiği işte maliye politikası ve yapısal dönüşümden bahsediyorlar. Şimdi hiç kimse konforundan vazgeçmiyor. Mesela az önce söylemiş olduğunuz o konkordato ilan edenler, geçmişte de iflas edenler ya da bir şekilde ekonomiden çekilen. Hangi iş adamının gerçek anlamda yaşam konforunda çok ciddi değişiklik oldu?
Yok.
Çünkü hep bu eleştiriyi yapardık. Borç firmalarda, servet şahıslarda. Dolayısıyla yani bir gün bir şey olursa deyip insanlar, bir de kefen parası diye bir cümle vardı. Çok pahalı kefen, onlarca milyon dolarlık kefen parası sağa sola ayrılarak işletmeler içerisinde çekilen paraların böyle bir sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Dolayısıyla yani benzer şeyi şu an görüyoruz. Yani insanların, servetlerin şahıslarda, borçların firmalarda olduğu ortamda, firmalar bu yüksek maliyetle finansmana dayanamayıp kimisi haklı, kimisi haksız, kimisi istismar ediyor. Yani onu da yaşadık. Çünkü geçmişte ekonomik ortam biraz kötüleştiği zaman ilk gördüğümüz şey çek ödemelerindeki o gayri ahlakiliğe varan, bilerek parası olduğu halde ne ödeyeceğim, enflasyon zaten onu eritiyor. İşte repoda değerlendiririm, başka yerde değerlendiririm. Mal alım zaten şey olur, o malda değerlendiririm deyip insanlar borçlarını, taahhütlerini yerine getirmiyorlardı. Dolayısıyla benzer bir süreci yaşıyoruz. Yani hep söylemiş olduğumuz şey şu: zihinsel kırılımı nasıl düzelteceğiz? Lazımlar, alınan politikalar, kararlar, tedbirler. Yani ne yapıyor? İşte son dönemde en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi en kolay vergi toplama yöntemi, dolaylı vergi, işte özel tüketim vergileri ve benzeri, işte KDV, hakeza öyle. Yani burada dolaylı vergilerle bütçeyi denkleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunlar çözüm değil ki. Sizin bir tarafınızı koparıp atıyor yani. Ciddi kaynak transferi yapıyorsunuz. Yani şu an özellikle en iyi olmamız gereken alanlardan bir tanesi otomotiv sektörü. Otomotiv sektörünün ithalatla ihracata bakıyorsunuz. Yani tamam, en büyük kalemimiz hala otomotiv ürünlerinden bir tanesi, evet. Ama çoğunluğu ithalata dayanıyor. Gibi böyle bir sıkıntılarımız var. Onları nasıl çözeriz sorusunun cevabını biraz birlikte aramak. Yani burada onlara dikkat çekmek, yoksa negatife bakmak, zemini negatif görüp sadece negatife odaklanmak değil. İkisine birlikte odaklanıp pozitif olanları görmek, negatif olanlara da çözüm üretmek konusunda fikir beyan etme arzusundayız. Evet. Siz bir şey söyleyecektiniz galiba.
Konuşmamızı biraz daha küresel tarafla ilgili de gelişmelerle birlikte değerlendirsek, bir işin jeopolitik gelişmeler tarafı var. İşte Ukrayna'da yine yoğun bir saldırı, Rusya'nın yoğun bir saldırısı söz konusu oldu. Halbuki beklenti savaşın biteceği yönündeydi. Trump'ın özellikle, hatta bir de 10 günlük verdiği süre söz konusu. Bu gelişme var. İşte maalesef Gazze'de ve Filistin'de soykırım devam ediyor. Orada devam eden bir böyle bir soykırım söz konusu. Ve bunların da çözüm noktasına gelmesiyle ilgili de bir ışık görünmüyor. Bu jeopolitik tarafların neticede ekonomiye yansımaları da olacaktır. Bir taraftan da bugün başlayan 1 Ağustos itibariyle Amerika'nın tüm ülkelere uyguladığı bir tarife söz konusu. Bize uygulanan tarifede aşağı yukarı Amerika ile ilişkimiz, alışverişimiz dengeli bir şekilde devam ediyor o seviyede. Dolayısıyla %10'luk bir vergi söz konusuyken şimdi %15, yani neredeyse Amerika herkese %15 vergiye uygulayacak bir seviyede. Bize olan %15'lik bir verginin lehimize mi aleyhimize mi yansımaları ne olur? Yani bu beklentiler neydi? Amerika'ya yapılacak ihracatlar açısından, üretim açısından bizim ülkemizin de bir cazibe merkezi olma ihtimalinden bahsediyorduk.
Şimdi siz onu söylerken ben bir taraftan da şeye bakıyorum. Yani ülkeler açısından mesela Türkiye'nin Amerika'ya ihracatı ne kadar? Yani toplam baktığımızda, yani geçen sene derken şu an tam takvime şey 16.4 milyar dolarlık bir ihracatımız var Amerika'ya. Dolayısıyla Amerika, yani kendi ölçeğinde bizim açımızdan bakıldığında %6.3'lük dilime denk düşüyor. Özellikle son zamanlarda Amerika'nın da teşvikiyle, kendisinde üretim yapılmasının teşvikiyle, işte çelik, alüminyum, bakır gibi ağır sanayi kuruluşları oralarda faaliyet göstermeye başladı. Eskiden mesafe çok uzun olduğu için Türkiye'den ihracatın kalitesi anlamında istenen standardı sağlamakta zorluk çekildiği için birçok firma, şu anda hala ilginin devam ettiğini de biliyoruz, birçok firma gitti orada yatırımını yaptı. Ve şu an baktığımızda Amerika ile Türkiye arasındaki ihracat hacmine baktığımızda, yani Türkiye'nin oraya yapmış olduğu mal ihracatı toplam ihracatın %6.3'üne tekabül ediyor. O da yaklaşık 16.4 milyar dolar. Şimdi bunun üzerinden %15'lik, yani tabii orada şeyler var. Çelikte demir çelik, alüminyum farklılaştırıldı. Bu tip bir farklılıkları da göz önüne bulundurarak baktığımızda, bizim hatırlarsanız daha önceden Trump'ın ilk döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu şeyde $100 milyar ve üzeri bir dış ticaret hacmine ulaşma hedefi vardı. Onun şu an uzağındayız. Ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye aslında Avrupa Birliği ile aynı noktaya gelmiş. Yani %15'in anlamı zaten gümrük birliği anlaşmamız olduğu için, yani bize farklı uygulayıp Avrupa'ya farklı uygulayamaz da aynı kefeye gelmişiz. Yani sanki kıyak yapıldı gibi bir şey. Avrupa da öyle algıladı. Önce bir yani iyi şeyler yapılıyor denildi ama yani Avrupa'nın Amerika'ya sattığında %15 gümrük vergisi var. Amerika'nın Avrupa'ya sattığında 0. Evet. Ya da %1 gibi bir vergi var. Yani dolayısıyla şu an az önce söylemiş olduğunuz jeopolitik gücü kullanma ya da dengeleri kullanma noktasında şu an Avrupa'nın eli çok rahat değil. Yani birçok şeyde de ağır eleştiriler yapıldı. Ukrayna'da bundan bir tanesi. Ukrayna Amerika'nın değil, Avrupa'nın başının belası. Yani Ukrayna Rusya'nın çatışmış olması. Çünkü hemen dibinde böyle bir şey var. Tedirginlik var. Yani uzun yıllar dünyada böyle güvenli liman olan, İşte özellikle mekanik üretimde dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Almanya. Bu arada Almanya'dan bizi dinleyen dinleyenlerle olduğunu arkadaşlar şey yaptılar. Buradan selam olsun hepsine.
Evet.
Dolayısıyla Almanya'nın mesela o eski kendine güvenen yapıdan ziyade özellikle Çin'den gelen, başta otomotiv olmak üzere birçok üretimde ürünlerde daha taviz veren, daha maliyetleri düşürecek, yani eskiden bir araç aldığınızda olmazsa olmaz dediğiniz komponentlerin, parçaların artık eskisi gibi olmadığını. Niye? Çinli araçta o yok ya da Çinli araçta var ama eğer Alman da aynı şeyi yaparsa maliyet anlamında çok farklılaşıyorlar ve Çin öne geçiyor diye birçok şeylerde taviz vermek zorunda kalıyorsun. Bunun anlamı şu, bütün dünya Amerika'nın uygulamış olduğu vergilerde, diğer jeopolitik risklerde artık herkes uygulamış olduğu iş modelini tepeden tırnağa gözden geçirmek zorunda. İş modeli sadece işletmeler için değil. Yani eğer ülkeler açısından da baksanız, ülkelerin de bir iş modeli var. Hangi sektörleri teşvik edeceğiz? Özellikle yani gelecek 20-30 yılın en önemli unsurlardan bir tanesi nitelikli insan bulma problemleri. Yapay zeka ile bir yere kadar çözebilirsiniz bunu ama netice itibariyle az önce söylediniz. Hizmet sektöründe yapay zeka ile yapacağınız şey bir yere kadar. Bankacılık işlemlerini evet yapay zeka ile, daha doğrusu teknolojiyle yapabilirsiniz ama netice itibariyle bir yerde tekrar insan devreye giriyor. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde jeopolitik risklerin üzerimizdeki etkisi çok fazla. Bir de ekstradan bizim güneyimizde, yani İran, Irak, Suriye, biraz aşağıda Lübnan, ondan gitti İsrail, Gazze, oradaki zulüm. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde daha çözmemiz gereken çok mesele var.
Özellikle jeopolitik risklerinde çözüm yönünde mi yoksa riskin artması yönünde mi hareket edeceği konusunda da endişeler var.
Evet.
Yani daha çatışmalar artabilir mi? Uzak Doğu'da yeni çatışma çıkabilir mi? Hiçbir şey yokken, durup dururken Hindistan Pakistan'a saldırmıştı. Hele hele bizi ve İslam dünyasını etkileyen bir gelişmeydi. Çok uzun sürmedi. Pakistan gücünü gösterdi. Ama işte Suriye'deki gelişmeler var. Kendi içimizde bir silah bırakma süreci var. Bunun Suriye'deki belirleyici bir yansıması var. Yine bakıldığında özellikle Türkiye'den çok mesajlar veriliyor. Özellikle PYD'nin 2026'dan, yani şurada 5 aylık bir süre kaldı. Bu süre içerisinde Suriye'ye entegre olması yönünde verilen neredeyse son tarihler var. Ama buradaki şey hareket et kabiliyeti noktasında sadece PYD mi ve PYD'yi kontrol eden mekanizmalar mı belirleyici olacak? Biz ne yapacağız? Yani belirsizliklerin de devam ettiği bir süreçteyiz.
Evet, belirsizliklerin giderek arttığı, yani devam ettiği giderek de artıyor, yön değiştiriyor. Yani baktığınızda işte yakın zamana kadar bir Davut koridorundan bahsedildi. Arkasından Amerika'nın işinin içerisinde bulunan bir İbrahim anlaşması diye bir kavramdan bahsedildi. Yani bir taraftan Araplarla işte Yahudileri birbirine yaklaştırma gayreti, öbür taraftan Yahudilerin Irak'taki ve İran'daki stratejik önemi olan bölgelere ulaşmak için açılması düşünülen koridor. Yıllarca Türkiye'nin güneyinde özellikle oradaki işte Kürt nüfusu da kullanarak yani Suriye ile Türkiye arasından işte Akdeniz'e ulaşan bir koridor. Yani herkesin şeyi devam ediyor. Stratejik bakış açısı devam ediyor. Soru şu. Bizim bu anlamda uzun vadeli stratejimizde ne var?
Koridor dediniz, Zengezur koridoru.
Evet.
Yani belli bir olgunluğa gelmiş durumda. İran'da artık sıcak bakar bir hale gelmiş durumda. Ama tam bu noktada Amerika 99 yıllığına kiralamak için talepte bulundu.
İşte, ne çünkü, diyeceksiniz? Şunu diyeceğim. Çünkü o Zengezur geçidi Çin'in o meşhur Kuşak Yol diye başlayan sonra isim değiştiren şu an ne oldu bilmiyorum artık. İsimler o kadar çok değişti ki. O projesinin yani orta koridor şeyinde o projenin bir devamı olarak geliyordu. Şimdi o projenin devam etmediğini mi düşünüyorsunuz?
Ama burada şunu da devam ediyor da şimdi tamam Çin doğru belirleyici. Ama bu arada bizim açımızdan baktığımız zaman özellikle bizim coğrafyamıza Azerbaycan işte Türkiye Cumhuriyetleri diye tabir edilen Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan onlara da ulaşmakla ilgili önemli bir koridor.
Yok yani. Koridorun önemi konusunda herhangi bir şey demiyorum ama o koridor sadece bizim projemiz değil. O evet. Koridor sadece bizi ilgilendiren bir proje değil. Evet. Yani Çin'inden Amerika'sına, Hindistan'ından İran'ına yani biz zaten bir ayağımız orada yani biz istiyoruz ki bu açılsın. Ama sadece bizim derdimize derman değil yani o Çinlilerin işte trene yüklediklerinde Avrupa'nın göbeğini istedikleri yere malı indirebilme hayali bütün ihtişamıyla devam ediyor. Biz de kendi payımızı geçiş ülkesiyiz bu anlamda. Enerjinin de özellikle mal hareketlerinden geçiş ülkesiyiz. Ya bu konumumuzu elimiz zayıflayarak değil bilinçli olarak bir politikanın uzun süreli bir stratejik bir yaklaşımın yansıması olarak uygulayabilirsek ne hala uygulayamazsak sadece taşeronunu yapar, geçer gideriz. İşte bu noktada Türkiye'nin uzun vadeli projeksiyonunu kendisine nasıl bir rol biçiyor? Yani özellikle hükümetin işte Türkiye yüzyılı diye tabir etmiş olunan şey yani hem bu bölgede hem uluslararası arenada tam anlamıyla neye tekabül ediyor? Ve biz bunu normalde şu hep strateji çalıştığımız için şunu biliriz. Eğer stratejiyi en uçtaki insanlara hazmettirememişseniz belli kavramlarla onun başarılı olma şansı yok. Biz ülke olarak, bu ülkede iş yapan insanlar olarak, işte danışmanlık yapıp insanlara yol göstermeye çalışanlar olarak, Türkiye'nin yapmaya çalıştığı bu şeyi yeterince anlayıp aktarabilmiş miyiz? O soruyu da ben size sorayım. Bizim uzun vadeli yani stratejimiz ne?
Yine onunla ilgili strateji net ve açık biçimde şöyle algılıyorum. Özellikle PKK'nın silah bırakmasıyla alakalı olarak ülke içerisindeki barışı. Çünkü şu birkaç aylık sürece bakacak olursak, siyaseten 19 Mart'taki gelişmelere bakacak olursak, Türkiye'deki siyasi gelişmeler oldukça ön plana çıkmış durumda. Muhalefet partisi ve iktidarla arasında baktığımız zaman, yani şu soruyu sorsak Ünsal Bey, desek ki muhalefetin gündemindeki konularla iktidarın gündemindeki konuların hangisi örtüşüyor dersek bir tane kaç tane şey söyleyebilirsiniz? Ben düşünüyorum, bulamıyorum hükümetin gündemleriyle muhalefetin gündemleri arasında bir ortaklık göremiyorum. Şeyde bile bu meclis komisyonuna üye verme mevzusu bile son güne kalmış bir durumdaydı. Dolayısıyla içeride yani muhalefetiyle tüm unsurlarıyla tamam mutlaka bir iktidar muhalefet olacaktır ama milli meselelerde bir ortak paydaya gelinme zarureti var.
Ya o zaruret kesin. Yani burada tabii şunu görüyoruz. Mesela en son bugün zannedersem haberlere bakıyorum. İşte ana muhalefet lideri Dışişleri Bakanı ile bir şekilde yani daha önceden özellikle uluslararası camiaya Türkiye'yi şikayet etmesi üzerine Dışişleri Bakanı'nın kendisine yönelik sert eleştirilerine çok böyle hani magazinsel bir yaklaşımla işte TikTokçu bakan diyerek böyle bir yani imajı zedelemeye, zayıflatmaya yönelik şey. Halbuki biz içimizde istediğimiz gibi davranabiliriz ama dışarıdaki temsil noktasında bunu yıllarca siz de finans sektöründe yöneticilik yaptınız. Söz şu değil miydi? Eğer bu müesseseyi temsilen dışarıya bir söz verilmişse o sözün gereği yerine getirilir. Bedeli neyse de eğer bir yaptırım gerekiyorsa o da içeride hesaplaşılır. Şimdi baktığımızda yani bizim hiçbir konuda maalesef yani bir bütün olarak değil hep böyle bir ispiyoncu bir tarafımız var. Hep böyle bir yani bir uluslararası güçlere yararlanarak halbuki dünya çok değişti yani şimdi düşündüğünüzde eskiden evet ülkelerin bütün istihbaratı, ekonomisi, her şeyi o devasa süper güç denen ülkeler tarafından yönetiliyordu. O devrin bence çoktan kapanmış olduğunu görmeyen, anlamayanlar var. Artık herkes kendine göre bir güç. Öyle olmasaydı şurada devasa süper güç olan Rusya, Ukrayna'nın bir ucundan girip öbür ucundan çıkması gerekirdi. Her şeyini bildiği bir ülkenin. Ne oldu? Tam tersi.
Yıllarca yönettiği bir ülke.
Yıllarca yönettiği, her şeyini bildiği bir ülke. Dolayısıyla hiçbir şey o kadar kolay değil. Yani bu kadar ucuz bir şekilde yani eski bakış açısıyla hareket etmek yerine içeride istediğimiz gibi birbirimizi eleştirebiliriz. Ama dışarıya baktığımızda bir duruşumuzun olması gerekir. Onun için de bir milli mutabakata ihtiyaç var. Uluslararası hedefler noktasında yani işte Trump gidiyor yerine bilmem kim geliyor. Biden gidiyor yerine bilmem kim geliyor. Ama uluslararası anlamda baktığınızda tarz değişikliği evet ama uzun soluklu stratejide bir değişiklik yok. Strateji aynen devam ediyor. Uygulayıcı kişiye göre değişebilir. Onda bir problem yok. Evet. Yani Trump Suriye'den çıkıyordu. Çıktı mı Suriye'den?
Çıkmadı.
Afganistan'dan çıkıyordu. Bence çıktı mı sizce Afganistan'dan? Hala bir şekilde Afganistan'a evet orada silahlı güçleri yok. Ama etkilemeye devam ediyor. Çünkü evet. Çin gibi bir rakip geliyor orada. Yani Pakistan'ı büyük ölçüde kontrol eden bir Çin var orada. Amerika ne yapıyor? Ona karşılık Hindistan'ı desteklemeye çalışıyor. Ama öbür tarafta Çin'le Hindistan BRICS'te beraber hareket ediyor. Amerika BRICS'e karşı hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla o İngilizlerin söylediği işte uluslararası siyasette sürekli dost yoktur. İngilizlerin çıkarı vardır cümlesini aslında her ülke kendi lehine söylemeli. Sürekli dost ya da sürekli düşman diye bir kavram yok. Ülkenin menfaati neyi gerektiriyorsa. İşte bizim sıkıntımız ülkenin menfaatinin neyi gerektirdiği konusunda mutabakatta sıkıntı yaşıyoruz.
Bir uzlaşma olamıyor.
Olamıyor. Yani şu terörsüz ülke mantığı yani niye biz bu işi düşünemedik noktasından itiraz ediliyor. Ya bu ülkeye ne katkı sağlayacak? Binlerce insanın canı yanmış, kan dökülmüş. Yani para trilyon harcamış. Dolarlık, 2 trilyon dolarlık bir kayıptan bahsediyorsun. Elini vicdanına koy da dön de ki şuraları artı, şuraları da beğenmedik de. Yok öyle bir şey yok. Kökten yok sayma ya da görmezlikten gelme. Bu da bizim sıkıntımız. Neyse ekonomiye tekrar dönecek.
Yapısal sorunlardan bir tanesi. Değişimi göstermesi açısından bir haber vardı. Apple'ın iPhone üretiminin Apple'ın Çin'deki üretimi azaltıp Hindistan'a kaydırması üretimin %40'ına tekabül ediyormuş. Ölçeklere bakın Ünsal Bey. Yani o kadar da hızlanmış durumda ve üst seviyede teknolojik bir ürün. Neticede.
Şimdi özellikle bu teknoloji bağlantılı yatırımlarda bunu çokça bugünlerde gündem yaptık aslında. Belki radyoda da bir şeyler yapabiliriz. Ölçeklenebilir olmak çok değerli. Yani siz bir şey ürettiniz çok değerli. Ama sadece 3 tane üretip 3 tane satabilecekseniz bir anlamı yok. 3 tane üretip milyon milyon tane satabilecekseniz sonrasında ve bunu ölçekleyebilip bunun ekonomisinde yönetebilecekseniz söz sahibi olursunuz. Mesela Türkiye bu konuda ya son dönemde en somut olan şey özellikle bu insansız hava araçları konusunda dronlarla işte insansız hava araçlarıyla uzay ne derler uydularla burada Türkiye ölçeklenebilir bir büyüklüğü yakaladı. Bunun için bizi dinleyen eğer iş insanları varsa işinizi geliştirirken ilk yapmamız gereken şey yani ölçeklenebilir olup olmadığı. Çünkü ona göre bir finansman, ona göre bir organizasyon, ona göre bir iş modeli geliştirme zorunluluğu var. Ülke açısından da öyle. Ülkenin de kendisini ölçeklenebilir olarak etki alanına oturup değerlendiriyor olması lazım. Bizim maalesef etki alanımızı değerlendirme konusunda siyasetimiz iktidar ile muhalefet ile farklı tellere vuruyor. Farklı tellere vurunca da farklı sesler geliyor. Bitti mi diyorsunuz?
Evet.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündeminin daha sonuna geldik. Bu hafta ağırlıklı olarak konuşacağımız para politikası faiz oranının düşmesi ve Moody's'in not artırımıydı. Ama onlardan daha önemli olan özellikle uluslararası arayla alınan kararların ülke ekonomilere yansımasıydı. Onu anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.